Ayrım 5.
Sözünü etmiş bulunduğumuz akrabalık sistemleri ve aile biçimleri, bugün hüküm süren akrabalık sistemleri ve aile biçimlerinden her çocuğun birçok ana ve babası olması bakımından ayrılırlar. Hawaii'li ailenin kendisine uygun düştüğü Amerikan akrabalık sistemi içinde iki kardeş, aynı çocuğun anası ve babası olamaz. Ama Hawaii akrabalık sistemi tersine içinde bu durumun kural olduğu bir ailenin varlığını öngerektirir. Bugüne kadar genellikle yalnız kendilerinin geçerli oldukları kabul ediliş aile biçimleriyle doğrudan çelişik durumda olan bir dizi aile biçiminin varlığı karşısında bulunuyoruz. Geleneksel anlayış, yalnız tek eşli evlilikle monogami, onun yanı sıra bir de bir erkeğin birkaç kadınla evlenmesi pek sıkışırsa bir kadının birkaç erkekle evlenmesini tanır. Ve pratik yaşamın resmi toplum tarafından zorla kabul ettirilmek istenen engelleri sessiz sedasız ama teklifsiz, tekellüfsüz aşmasını da dar kafalı ahlakiyatçılar gibi görmezden gelir. Buna karşılık ilkel tarihin incelenmesi bize erkeklerin çok karılılık halinde yaşarken, karılarının da aynı zamanda çok kocalılık halinde yaşadıkları ve bu nedenle ortak çocuklarında herkesin çocuğu olarak kabul edildiği durumların varlığını gösterir ki, tek eşli evlilik biçimine varılmadan önce bu durumlar birçok değişikliklere uğramışlardır. Bu değişiklikler, başlangıçta çok geniş bulunan ortaklaşa evlilik ilişkisi çemberinin giderek daralması ve sonunda bugün ağır basan karı-koca evliliği durumuna dönüşmesi biçiminde oluşmuştur. Aile tarihini bu şekilde kuran Morgan, meslektaşlarının çoğuyla uzlaşma durumunda bir aşiret içinde cinsel ilişkilerin her kadının her erkeğe, her erkeğin de her kadına ait olacak ölçüde tamamen özgür bulunduğu bir ilkel duruma kadar çıkar. Geçen yüzyıldan beri bu ilkel durum söz konusu edilmişti ama yalnızca genel terimlerle. İlk olarak Beckhoff'un bunu ciddiye aldı. Onun değerli yanlarından biri de budur. Ve bu durumun izlerini tarihsel ve dinsel gelenekler içinde aradı. Bugün biliyoruz ki onun bulduğu izler bize engel tanımayan cinsel ilişkilerin yürürlükte olduğu bir toplumsal aşamaya değil, çok daha sonraki bir biçime, grup halinde evlenme biçimine götürür. Öbür ilkel toplumsal aşamaya gelince onun gerçekten yaşanmış olduğunu varsayarsak o kadar eski bir çağa aittir ki, onun eski varlığının dolaysız kanıtlarını toplumsal taşıllar, geri kalmış yabanıllar arasında bile bulmayı ummuyoruz. Beckhoff'un değeri bu sorunu araştırmasının birinci planına koymuş olmasındadır. Dipnot: Beckhoff'un bu ilkel durumu heterizm terimiyle adlandırarak bulmuş olduğu, daha doğrusu kestirmiş olduğu şeyi ne kadar az anlamış bulunduğunu ortaya koyar. Bu sözcüğü türettikleri zaman heterizm, Yunanlılar için bekar ya da karı koca evliliği halinde yaşayan erkeklerin evli olmayan kadınlarla ilişkisini belirtiyordu. Bu terim hep adı geçen ilişkinin kendi dışında kurulduğu belirli bir evlilik biçimini ve hiç değilse bir olanak şeklinde daha şimdiden fuhuşu içerir. Sözcük zaten hiçbir zaman başka bir anlamda kullanılmamıştır ve Morgan'la birlikte ben de bu anlamda kullanıyorum. Beckhoff'un son derece önemli bulguları erkekler ile kadınlar arasındaki tarihsel ilişkilerin kaynağını onların gerçek varlık koşullarında değil, insanlığın çeşitli çağlardaki dinsel düşüncelerinde sandığı için her yerde gerçeklerden uzaklaşacak kadar bozulmuşlardır. Engels'in notu. Şu son zamanlarda insanlığın cinsel yaşantısındaki bu ilk aşamanın yatsınması modası çıktı. İnsanlık bu utançtan esirgenmek isteniyor. Bu yüzden herhangi bir dolaysız kanıt yokluğu üzerinde ayak diretiyor. Öte yandan usulen hayvanlar dünyası örneğine başvuruluyor. Letourneau'nun Evolution de Marriage et de la Family 1888, hayvanlar dünyasından toplamış olduğu bir sürü olgudan çıkardığı sonuca göre her türlü kuraldan yoksun cinsel ilişkiler burada da aşağı bir dereceye aittir. Ama bütün bu olgulardan benim çıkarabildiğim tek sonuç, bunların insan ve onun ilkel varlık koşulları bakımından kesin olarak hiçbir şeyi tanıtlamadıklarıdır. Omurgalı hayvanlardaki uzun süre bir arada yaşama olgusu, fizyolojik nedenlerle, örneğin kuşlarda dişi kuşun kuluçka süresince korunması gerektirmesiyle pekala açıklanabilir. Kuşlarda görüldüğü biçimde en bağlı tek eşlilik örnekleri insanlar bakımından hiçbir şey göstermez. Çünkü insanlar kuşlardan gelmemiştir. Eğer sıkı bir tek eşlilik iffetin doruğu ise 50'den 200'e kadar değişen halkalarının her birinde eksiksiz bir erkek ve dişi cinsel organa sahip bulunan ve bütün yaşamını bu parçaların her biri içinde kendi kendisiyle çiftleşmekle geçiren münzevi solucana madalya vermek gerekir. Ama memeli hayvanlara bakacak olursak onlarda cinsel yaşamın bütün biçimlerini buluruz. Kalabalık halinde karma karışık cinsel ilişkiler grup halinde evliliğe, çok karılılığa, tek eşli evliliğe benzer biçimler, eksik olan yalnızca çok kocalılıktır. Çünkü bir kadının birçok erkekle yaşaması yalnızca insana özgüdür. Hatta bizim en yakın atalarımız, dört elli hayvanlar bile erkek dişi ilişkilerinde mümkün olan bütün çeşitleri gösterirler. Eğer sınırı daha dar çizer ve yalnızca dört çeşit insan biçimli maymuna bakarsak, Girotello'nun aktardığı Saussure, bunların tek eşli olduklarını iddia ettiği halde Ladorno, yalnızca bunların bazen tek eşli, bazen de çok eşli olduklarını söyleyebiliyor. Westermacken, insan biçimli maymunlardaki tek eşlilik üzerine ileri sürdüğü son savlar, The History of Human Marriage, Londra 1891, kanıttan yoksundur. Kısaca bu konudaki bilgiler namuslu Ladorno'ya şu itirafı yaptıracak durumda bulunuyor. Zaten memeli hayvanlarda zihinsel gelişme derecesi ile cinsel ilişkiler biçimi arasında kesin hiçbir ilişki yoktur. Espinas daha da ileri gider. Hayvanlar arasında görebildiğimiz toplumsal kümelerin en yükseği ilkel topluluktur. İlkel topluluk ailelerden meydana gelmişe benzer. Ama daha başlangıçta aile ve ilkel topluluk birbirine uzlaşmaz, karşıttır. Birbirine ters orantılı olarak gelişirler. Adı geçen yapıt, sayfa 303-304, ilkel topluluk sözcüğünün kullanılışı konusunda bir sonraki dipnota bakınız. Buraya kadar söylenenlerin daha şimdiden göstermiş bulunduğu gibi, insan biçimli maymunların aile ya da başka topluluklar biçimindeki kümeleri üzerine söz yerindeyse kesin hiçbir şey bilmiyoruz. Bu konu üzerinde sahip olduğumuz veriler birbirinin taban tabana tersini gösteriyor. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Yabanıllık durumundaki insan aşiretleri üzerine sahip olduğumuz bilgilerin bile ne kadar çelişik, ne kadar inceleme ve eleştiri kalburundan geçmesi gereken şeyler oldukları bilinmektedir. Kaldı ki maymun topluluklarının gözlemlenmesi insan topluluklarından daha da güçtür. Öyleyse daha geniş bilgi sahibi olana kadar bu çok kuşkulu verilerden çıkarılmış her sonuçtan sakınmak gerekir. Buna karşılık Espinas'tan az önce aktardığımız tümce bize en iyi dayanak noktasını sağlar. Üstün hayvanlarda sürü ve aile birbirinin tamamlayıcısı değil, birbirinin karşıtıdır. Espinas, kızgınlık döneminde erkek hayvanlardaki kıskançlığın sürü içindeki bütün ortaklık ilişkilerini geçici olarak nasıl gevşettiğini ya da bozduğunu çok güzel gösterir. Ender istisnalar dışında ailenin sıkı bir birlik durumunda bulunduğu yerde ilkel toplulukların meydana geldiğini görmüyoruz. Tersine nerede karma karışık cinsel ilişkiler ya da çok karılılık hüküm sürerse orada adeta doğal bir biçimde ilkel topluluklar kurulur. Sürünün doğması için söz yerinde ise evcil ilişkilerin gevşemiş ve bireyin kendi başına buyruk duruma gelmiş olması gerekir. Kuşlarda örgütlenmiş ilkel topluluklar bu nedenle çok ender görülür. Buna karşılık memeli hayvanlar arasında az buçuk örgütlenmiş topluluklar görürüz. Çünkü bu sınıf içinde birey aile tarafından silinip süpürülmesine izin vermez. Öyleyse ilkel sürünün kolektif bilinci doğuşunu en büyük düşmanına, ailenin kolektif bilincine borçlu olmamak gerekir. Şunu söylemekten çekinmeyelim. Eğer aileden üstün bir toplum kurulmuşsa, bu ancak derinden derine sarsılıp bozulmuş aileleri kendine katarak olabilmiştir. Ama bunun dışında kurulan toplum, sonradan kendi içindeki çok daha uygun koşulların barınağında ailelerin yeniden kurulmasını sağlamıştır. Burada insan toplumları için bazı sonuçlara varmak bakımından hayvan topluluklarının belirli bir değer taşıdıkları görülmektedir. Ama yalnızca olumsuz bir değer. Bildiğimiz kadarıyla yüksek dereceli omurgalı hayvan yalnızca iki aile biçimi tanıyor. Çok karalılık ve tek eşlilik. Bu aile biçimlerinin ikisi de yalnızca bir tek ergin erkeğe, bir tek kocaya izin verir. Erkeğin aile için hem bağ hem de sınır olan kıskançlığı hayvan ailesini sürüye karşıt duruma getirir. Erkeklerin kıskançlığı yüzünden hayvanlar için toplum durumuna gelebilmenin en yüksek biçimi olan sürü ya olanaksız duruma gelir ya dağılır ya da en azından gelişmesi yavaşlar. Yalnızca bu, hayvan ailesiyle ilkel insan toplumunun birbiriyle bağdaşmaz iki şey olduğunu, emek ile hayvanlıktan kurtulan ilkel insanların ya aile nedir bilmediklerini ya da en azından hayvanlar arasında var olmayan bir aile biçimi kurduklarını göstermeye yeter. Oluş halindeki insan gibi güçsüz bir hayvan, az sayıda hatta en yüksek toplumsallık biçimi Westermark'ın avcıların tanıklığına dayanarak goril ve şempanzelere mal ettiği bireysel birlik olan inziva durumunda bile yaşamaya belki devam edebilirdi. Ne var ki hayvanlıktan çıkmak, doğanın sunduğu en büyük ilerlemeyi gerçekleştirmek için bir başka öğe, bireyin savunma yeteneğindeki yetersizliği, sürünün birleşmiş gücü ve ortak eylemiyle değiştirmek gerekliydi. Bugün insan biçimli maymunların yaşamakta olduğu biçimdeki koşullardan insanlığa geçiş anlaşılmaz bir şey olurdu. Bu maymunlar daha çok kerte kerte yok olmaya doğru giden ve herhalde sonları gelmiş bulunan normal tipten sapma ve yanhınsınlar olarak görünüyorlar. Yalnızca bu, onların aile biçimleriyle ilkel insanın aile biçimleri arasında herhangi bir benzerlik kurulmasını kabul etmemek için yeter. Ama içinde hayvandan insana değişimin tamamlanabileceği, bu daha geniş ve sürekli kümelerin meydana gelebilmesi için ilk koşul, ergin erkekler arasındaki karşılıklı hoşgörü ve her türlü kıskançlıktan kurtulmaktı. Gerçekten de bugün bile şurada burada irdeleyebildiğimiz ve tarihte varlığını kesin kes tanıma zorunda kaldığımız en eski, en ilkel aile biçimi olarak ne buluyoruz? Grup halinde evlilik, yani bir küme erkekle bir küme kadının birbirlerine karşılıklı olarak sahip bulunduğu ve kıskançlığa çok az yer bırakan evlilik biçimi. Ayrıca gelişmenin daha sonraki bir aşamasında bütün kıskançlık duygularına meydan okuyan ve bundan ötürü hayvanlar arasındaki hiç görülmeyen bir şeyi, istisnai çok kocalılık biçimini buluyoruz. Ama bildiğimiz grup halinde evlenme biçimleri öylesine anlaşılmaz durumlar gösteriyorlar ki, bunlar bize cinsel ilişkilerin daha eski ve daha yalın biçimlerini ve böylece en sonunda hayvanlıktan insanlığa geçişe uygun düşen, bütün kurallardan yoksun cinsel ilişki dönemini düşünmeye zorluyorlar. İnsanlar hayvanlar arasındaki cinsel ilişki biçimlerini tamamen aşarak insanlığa geçmişlerdir. Bütün kurallardan yoksun cinsel ilişki sözünün anlamı nedir? Bununla günümüzde ya da daha önceki bir dönemde yürürlükte bulunan sınırlayıcı yasakların bir zamanlar hiç var olmadıkları anlatılmak isteniyor. Daha önce kıskançlık engelinin söz konusu olmadığını görmüştük. Gerçek olan bir şey varsa o da kıskançlığın görece sonradan gelişmiş bir duygu olduğudur. Mahremler arası zina, fücur, incest kavramının içinde durum aynıdır. İlkel çağda iki kardeş karı koca olabilirdi. Kaldı ki günümüzde bile birçok halk topluluklarında ana baba ile çocuklar arasındaki cinsel ilişkilere izin vardır. Bancroft, Bering Boğazı'ndaki Kaviatlar, Alaska'daki Kadiyaklar ve İngiliz Kuzey Amerika'sının merkezindeki Tin Nehler arasında bu durumun varlığına tanıklık eder. Ledernu aynı olgu için Chippeways yerlileri, Şili kukuları, Karayipliler ve Çin hindindeki Karenler arasından örnekler verir. Eski Yunan ve Romalıların Partlar, Persler, İranlılar, İskitler, Hunlar üzerine anlattıkları da ayrı. Mahremler arası zinanın türetiminden önce, çünkü bu düpedüz bir türetimdir, hem de çok değerli bir türetim. Ana baba ile çocuklar arasındaki cinsel ilişki, ayrı kuşaklara ait bulunan öbür kimseler arasındaki cinsel ilişkiden daha iğrendirici bir şey olamazdı. Oysa ayrı kuşaklardan kimseler arasındaki evlenme günümüzde hatta en bağnaz ülkelerde derin bir tiksinti uyandırmıyor. 60 yaşından büyük ihtiyar kızlar bile yeteri kadar zenginseler 30 yaşlarında gençlerle evleniyorlar. Ama bildiğimiz en eski aile biçimlerinden bu biçimlere bağlı mahremler arası zina kavramlarını çıkarırsak, bizim mahremler arası zina kavramlarımızdan tamamen farklı ve çoğunlukla onlara taban tabana karşıt mahremler arası zina kavramları ancak bütün kurallardan yoksun olarak adlandırılabilecek bir cinsel ilişki biçimine varırız. Bütün kurallardan yoksun, çünkü sonraları töre tarafından zorlanan sınırlandırmalar o zaman yoktu. Ama bundan günlük pratik bakımından zorunlu olarak içinden çıkılmaz bir karışıklık sonucu çıkmaz. Geçici bireysel birlikler hiç de görülmez değildir. Bu tür birlikler hatta grup halinde evlilik içinde bile çoğunluğu oluşturur. Bu ilkel durumun en son yatsıyıcısı Westermark, her ne kadar erkekle kadının yavrunun doğumuna kadar içinde birlikte yaşadıkları her durumu evlilik adıyla nitelendiriyorsa da, bu tür evliliğin kuralların yokluğuyla başka bir deyişle cinsel ilişki üzerine töre tarafından konmuş engellerin yokluğuyla çelişmeksizin bütün kurallardan yoksun cinsel ilişkiler döneminde de pekala var olabileceğini söylemek doğru olur. Westermark şu görüşten hareket ediyor. Kuralların yokluğu bireysel eğilimler üzerindeki baskının yokluğu demektir. Öyle ki fuhuş bu durumun en doğal ilişki biçimidir. Bana öyle gelir ki bütün bu işlere ahlak zabıtası gözüyle baktıkça ilkel koşulları anlamak olanaksız bir şey olarak kalır. Grup halinde evlilik dolayısıyla bu konu üzerinde yeniden duracağız. Morgan'a göre bu bütün kurallardan yoksun ilkel cinsel ilişki durumu anlaşıldığına göre daha erkenden şu değişmelere uğramıştır. Dipnot, birinci baskıda köşeli ayraç içindeki parça yerinde şu vardı. Bu ilkel durumun keşfi Beethoven'ın ilk büyük başarısıdır. Bu ilkel durum anlaşıldığına göre daha erkenden şunları vermek için değişiyor. 1. Kandaş aile. Ailenin ilk aşaması. Dipnot, birinci baskıda toplumun örgütlenme biçimi ve ailenin biçimi. Bu aşamada karı koca grupları kuşaklara göre ayrılmışlardır. Ailenin sınırları içinde bütün büyük babalarla büyük anneler kendileri arasında karı kocadırlar. Onların çocukları yani annelerle babalar içinde durum aynıdır. Bunların çocukları da kendi aralarında üçüncü bir ortak eşler çemberi ve bu çocukların çocukları yani birinci kuşağın torun çocukları dördüncü çemberi meydana getireceklerdir. Demek ki bu aile biçimi içinde yalnızca yukarı kuşakla aşağı kuşak arasında, ana babalarla çocuklar arasında bizim deyimimizle evlilik hak ve ödevleri söz konusu edilemez. Bunlar birbirleriyle evlenemezler. Birinci, ikinci ve öbür derecelerdeki erkek ve kız kardeşlerle kuzen ve kuzinlerin hepsi kendi aralarında erkek ve kız kardeştir. Ve işte tam bu yüzden de hepsi birbirinin karı ve kocasıdır. Bu dönemde erkek ve kız kardeş bağıntısı tamamen doğal bir biçimde kendi aralarında cinsel ilişki kurulması sonucunu verir. Dipnot, 1882 yılının başlarında yazdığı bir mektupta Marx, Wagner'ın ilkel çağları tamamen değiştiren Nibelungen'in metni konusundaki düşüncelerini çok sert sözlerle dile getirir. İnsanın kız kardeşini karısı gibi kucaklaması hiç duyulmuş mudur? Aralarındaki aşk entrikalarını tamamen modern bir biçimde bir zina çeşnesi katarak daha da dokunaklı bir hale getiren bu Wagnerci sefahat tanrılarına Marx şu yanıtı verir. İlkel çağlarda kız kardeş karı idi ve bu durum ahlaka uygun idi. Dördüncü baskıya not. Wagner hayranı Fransız dostlarımdan biri bu notla oydaş değil. Ve daha Wagner'in dayandığı eski Edda içinde Loki'nin Frey'i tanrıların önünde kendi öz ağabeyini kucakladın diye kınamasına dikkat edilmesini istiyor. Demek ki daha bu dönemde kardeşler arasında evlilik yasaklanmış bulunuyordu. Eski mitoslara olan inancın tamamen yıkıldığı bir dönemin ifadesidir. Lucien, Samsatlı Lukianos tarzında tanrılara karşı düpedüz bir yergidir. Eğer bir Mephistopheles rolü oynayan Loki bu yapıtta Freya böylesine bir kınamada bulunuyorsa bu daha çok Wagner'e karşı bir kanıt olur. Birkaç dize sonra Nödre hitap eden Loki şöyle diyor. Sen kız kardeşinle birlikte böyle bir oğul getirdin dünyaya. Nödr bir az değil bir Van'dır. Ve kardeşler arasında evlenmenin Vanaland'da töre olduğu söylenir. Azlar ülkesinde durum böyle değildi. Bu durum Vanların Azlardan daha eski tanrılar olduklarını gösterir. Herhalde Nödr, Aslar arasında onlara eşit durumda yaşadı ve daha çok tanrılar üzerindeki Norveç efsanelerinin oluşması çağında kardeşler arasındaki evlenmenin hiç değilse tanrılar arasında henüz hiçbir tiksinti uyandırmadığını gösteren bir kanıttır. Eğer Wagner özürlü görülmek isteniyorsa belki Edda'ya değil, Tanrı ve Bayeder baladında kadının dinsel teslimiyetini modern fuhuşa çok yaklaştırma yanılgısını işleyen Göte'ye başvurmak daha doğru olur. Engels'in notu. Bu tür bir ailenin tipik biçimi bir tek çiftten gelme dölden türer. Bu döl içindeki her farklı kuşak bireyleri kendi aralarında kardeş ve bu nedenden ötürü de karı kocadırlar. Kandaş aile ortadan kalktı. Tarihin sözünü ettiği en yabanıl halklar bile bize kandaş aile üzerine hiçbir kesin örnek veremez. Ama kandaş ailenin var olmuş olması gerekir. Bugün bütün Polinezya'da hala yürürlükte bulunan Hawaii akrabalık sistemi bizi bunu kabul etmeye zorlar. Çünkü bu akrabalık sistemi ancak kandaş aile biçimi içinde ortaya çıkabilecek kandaş akrabalık derecelerini dile getirir. Aynı biçimde ailenin zorunlu ön aşama olarak bu biçime dayanması gereken daha sonraki bütün gelişmesi de bizi kandaş ailenin varlığını kabul etmek zorunda bırakır. 2. Ortaklaşa aile. Örgütlenmenin ilk adımı ana baba ile çocuklar arasındaki karşılıklı cinsel ilişkinin yasaklanması olduysa, ikinci adımı da kardeşler arasındaki cinsel ilişkinin yasaklanması olmuştur. İlgililerin büyük bir yaş eşitliği içinde bulunmaları nedeniyle bu ilerleme birinciden son derece daha önemli ama çok daha güç idi. Büyük bir olasılıkla önce karındaş, uterin yani ana tarafından, kardeşler arasındaki cinsel ilişkilerin yasaklanmasıyla başlayan bu ilerleme yavaş yavaş gerçekleşti. Önceleri tek tek durumlara bağlı olan bu yasak zamanla kural haline geldi. Yüzyılımızda 19. yüzyıl Hawaii'de bu kuralın istisnaları hala görülüyordu. Ve sonunda hatta yan kısım kardeşler arasındaki yani bizim terminolojimize göre erkek ve kız kardeşlerin çocuk torun ve torun çocuklar arasındaki evlenme de yasaklandı. Morgan'a göre bu gelişme doğal seçme ilkesinin nasıl işlediğini gösteren parlak bir örnek oluşturur. Bu ilerlemeyle içinde kandaşlar arasındaki evlenmelerin sınırlanmış bulunduğu aşiretler, kardeşler arasındaki evliliğin kural ve yasak aldığı aşiretlerden söz götürmez bir biçimde daha hızlı ve daha tam bir biçimde gelişmişlerdir. Ve bu ilerlemelerden doğrudan çıkan ve ilk ereğini çok aşan bir kurum, dünyadaki barbar halkların, eğer hepsinde değilse çoğunda, toplumsal rejimin temelini oluşturan Gens, bu ilerlemenin ne kadar olağanüstü bir sonuç verdiğini tanıtlar. Roma'da olduğu gibi Yunan'da da Gens'ten doğrudan uygarlığa geçeriz.